Ayrım 8. Titrek Hamsi Örgütü. Ömer Faruk Ciravoğlu. Sayfa 101. 5. Bölüm. Yeniden. Yunus Emre der hoca, gerekse bin var hacca, hepsinden iyisi bir gönüle girmektir. Aralık 1986 İnci Sineması toplantısı gerçekleşmiş, yoğun katılımlı bu toplantıda irtibat bürosu kurularak Birleşik Sosyalist Parti için umutlarımız yeşermişti. Geniş ve farklı kesimlerden yoğun katılım olmuş, Türkiye solunun saygın ismi Mehmet Ali Aybar da toplantıya katılarak sürece destek vermişti. Ayrıca Aybar'ın yoğun katılımdan mest olduğu arkadaşlar kanalıyla bize kadar ulaştırılmıştı. 80 öncesi tek gecelik anlayışı artık galiba son bulacak. Solun birliği bu yeni şartlarda olanaklı olacak. Üstelik Doğu bu işi kurtaracak bir performans sergiliyor. Ceketimi çıkardım açıklaması bizi umutlandırıyor. Tabuları bir kenara attığını deklare ediyor ve herkese de bunu öneriyor. Gorbaçov'u da baştan reddetmiyor. Kimseye karşı önyargılı değiliz. 12 Eylül öncesindeki sağ, devletle uzlaşmacı çizgimizi dışımızdaki solda unutmuş görünüyor. En azından bir kredi söz konusu. Vaktiyle sahte sol tahliliyle burnundan kıl aldırmayan ve halkın vicdanından kopan biz, bu yeni dönemde sil baştan yapabileceğiz. Ya da naçizane ben öyle düşünüyorum. Kürt meselesindeki yeni yaklaşım, Doğu'yu adeta Kürtlerin idolü haline getiriyor. Doğu Perinçek'le Avrupa turu. Farklı fikirlere söz ve yaşam hakkı tüzeye girecek gibi görünüyor. Bu da Doğu'nun hep reddettiği, bize çok zarar verdiğini düşündüğü sosyalizm sorunları tartışmasının ürünü aslında. Başka türlü de solu birleştirmek mümkün görünmüyordu. İşte bu şartlarda ve ben de yeniden havaya girmişken Doğu Perinçek yurt dışına geldi. Ve ben onunla Avrupa'yı adım adım dolaştım. Gittiğimiz her yerde geniş toplantılar yaptık. Bu yeni dönemde yeni siyasetleri anlattı Avrupa'da. Herkesin hoşuna giden iki şey vardı. Birincisi sosyalizmde direnme ve sebat, diğeri de solun birliğine olan inanç. Bunu yapacağına dair bir güven oluşmuştu. Ben de bu iki açıdan solu birleştirebileceğini düşündüm ve bunun doğal sonucu olarak güven tazeledim. Ancak bütün gezi boyunca kişisel ilişkilerimizdeki mesafelilik beni rahatsız etti. Aramızda adı konmamış bir gerilim hep vardı. Eski muhabbetimiz hiç canlanmadı. Yaklaşık 15 gün bir arabada seyahat etmemize, çoğunlukla neredeyse 24 saat bir arada olmamıza rağmen çok az konuştuk. Aslında gerçeği ifade etmek gerekirse, parti önderlerinden Doğu'ya saygım ve sevgim diğerlerinden fazlaydı. Bunun bir kişisel nedeni vardı. Genel merkezde yapılan toplantılara katılımları ne kadar dar tutulursa tutulsun, Doğu eğer oradaysa mutlaka kolumdan tutarak beni de sokardı. Hem de Hasan Yalçın ve başka bazı yöneticilerin onaylamayan bakışlarına rağmen. Bu yüzden tabii ki yetişmemde önemli rol oynamıştı. Paris, Zürih, Stuttgart, Berlin ve Amsterdam'da toplantılar yaptık. O günkü bütün olumlu şartlara rağmen toplantılar çok gergin havada sürüyordu. Avrupa'da etkin sol örgütlerden TİKKO ve DEVSOL sürekli tehditler yağdırıyor ve bu yüzden toplantılar aşırı gergin ve yoğun güvenlik önlemlerimiz altında geçiyor, bir sinir harbi yaşamamıza neden oluyordu. Bir de yerel arkadaşlarım bu konuda deneyimsizliği ve ürkekliği eklenince neredeyse kelle koltukta toplantılar oluyordu. Ancak yine de toplantılara ilgi memnuniyet verici ölçüde oluyor ve Doğu da öyle kuru gürültülere pabuç bırakacak gibi görünmüyordu. Berlin'de çok ilginç bir olay oldu. Toplantı gayet sakin devam ediyor. Ben de güvenlik nedeniyle salon girişinde geziniyorum ve etrafa göz kulak oluyorum. Kapı önünde zil zurna sarhoş bir adam belirdi. İçeriye girmek istiyordu. Önce sarhoş olduğu için sokmak istemedik. Ama giderek anladık ki adam toplantıyı sabote etmeye gelmiş. Doğu'ya atıp tutuyor. Bana hesap verecek vesaire türü şeyler söylüyor. Derken adamın belinde silahı fark ediyorum. Kendi kendime dur telaşlanma diyorum. Sonunda adamın niyetini anlıyorum. 70'lerde Demirel'e yumruk atan Vural isimli biri. Doğu da ona o zaman polis demiş. Bunun hesabını soracak. Ne kadar dil döksek anlamıyor. Nuh diyor, peygamber demiyor. Son noktada ferasetimi kullanarak adama toplantı sözü veriyorum. Bu sorun için toplantı düzenleyeceğiz ve tartışacağız. Bir haksızlık yapılmışsa düzeltiriz diyorum. O da tartışmadan yorulmuş anlaşılan kabul ediyor. Yanına bir arkadaş katıp uzaklaştırıyoruz oradan. Bir yük kalkıyor sırtımızdan. Zürih toplantımız Galatasaray maçına denk geliyor. Doğu büyük bir hevesle maça gitmek istiyor. Olur diyoruz ama çok da üstünde durmuyoruz. Bakıyoruz Doğu büyük bir ciddiyetle bileti soruyor. Halbuki biz nasıl olsa unutur sanıyoruz. Bilet yok. Hepsi satılmış. Neyse ki Nöşetel'de pazarcıktan ahbaplarımız var. Onlardan Mehmet Ali seferber oluyor ve bilet buluyor. Birlikte gidiyoruz ancak Galatasaray yeniliyor. Neşesi kaçıyor Doğu'nun. Amsterdam toplantısına geldiğimiz zaman arkadaşları çok gergin buluyoruz. Dev solcular ellerinde torbalarla salona girmişler bile. Gerçekten bir olay çıkaracaklar belli. Torbalar olayın ciddiyetini gösteriyor. Nasıl sokarsınız o şekilde içeri diyoruz ama girmişler bir kere. Yapacak bir şey yok. Toplantı Hollanda Komünist Partisi'nin salonunda yapılıyor. Onlara da haber verilmiş. Durum açıklanmış. Onlar da siz bilirsiniz diyorlar. Sorumlu arkadaş yapmayalım toplantıyı diyor. Ama biz o kadar badireler atlatarak toplantıları yapmışız da burada kendi mekanımızda mı yapamayacağız? Doğu'ya yapıyoruz diyorum. Bugün geriye dönüp baktığımda aptalca görünüyor ama o gün kesinlikle o cahil ferasetini gösteriyorum. Ben Doğu'nun yanında sunuş yapıyorum ve sözü ona veriyorum. Çok az bir zaman sonra dev solcular torbalarından çıkardıkları yumurtaları bize atmaya başlıyorlar. Ortalık bir anda karışıyor. Çocuklar var. Maviye Karaman büyük bir çabayla çocukları güvenceye alıyor. İlkay dev solcuları ve etrafı yatıştırmak için olağanüstü gayret sarf ediyor. Uzun mücadelelerden sonra dışarı çıkarıyoruz onları. Yumurtalar çok isabet etmiş sayılmaz. Duvardan sıçrayarak üstümüzü lekelemiş daha çok. Bir badire de böyle atlatılıyor. Wuppertal'de İsmail Çoban'ın atölyesinde kalabalık bir aydın kesimle sohbet oluyor. Almanya'ya iltica etmiş solun bilinen isimlerinin tamamına yakını orada. Benim ismini bildiklerim Nihat Behram, Nedim Hazar, Attila Keskin, Yaşar Miraç, İsmail Çoban, Gültekin Gazioğlu, Dursun Akçam, Veysi Sarı Sözen. Doğu kısa bir sunuş konuşması yapıyor. Soru cevaplarla sürüyor sohbet. Ortak kaygı solun birliği. Ne derece gerçekleşebilecek? İyimser bir hava yayılıyor atölyeye. Ertesi gün TKP'lilerle buluşup özel bir görüşme yapıyor. Genellikle görüşmelerini anlatmaya özen gösteren Doğu bu görüşmeyi nakletmiyor. Havasından da çıkaramıyoruz sonucu. Doğu ve Şule Amsterdam'da bende kalıyorlar. Şule ile süpermarkete gidiyoruz. Türkiye'de bulamayacağı bir araba dolusu sos ve benzeri alıyor. Tabii ki ona ödetmiyorum. Az doyurmadı bizi vaktiyle. Şimdi ben de birazcık ona ikramda bulunabildiysem ne mutlu bana diye düşünüyorum. Hem zaten Doğu'nun gezisinin amacı 2000'e doğruya para toplamak. Yurt dışında yaşayanların kredi çekerek bağışlayabileceğini öğrenmiş, arkadaşları buna zorluyor. Benim henüz bankalar nezdinde güvenilir bir durumum yok. Bu yüzden bir maaşımı verebiliyorum yalnızca. Gece için yeterli yorganım yok diye telaşlanıyorum. Dert etme, biz birbirimize sarılır yatarız diyor Şule. Deniz Kavukçuoğlu ve 2000'e doğru. Deniz Kavukçuoğlu 2000'e doğru sorumlusu oluyor. Alpamuroğlu Yıldırım Dayeli olayındaki açıklamayı yetersiz bulup tavır almıştı. Bu seçim o yüzden galiba. Aslında Deniz de bu görevi layıkıyla yapabileceğini pratiğiyle ispatladı. Düzgün bir şekilde kısa ve uzun vadeli çalışma programlarını hazırlayarak bizden de katkı beklediğini bildirdi. Yurt dışı toplantılarına zaman zaman katıldığı için zaten tanışıyorduk. Ama hep çok ince mesafe koyardı Deniz. Özellikle 1970'lerin başında Ömer Özer Turgut'un proleterleşme ve halk gibi yaşama teorilerini aşırıya vardırarak kendilerine eziyet ettiğini tatlı bir ironiyle anlatır ve bu dönemde partiden dışlanmasını bir türlü hazmedemediğini belli ederdi. Ömer Özer Turgut'un yumruğuyla ezdiği soğanları, ekmek eşliğinde nasıl iştahla yediklerini hicvederek anlatışı bizi bile ürkütür ve düşündürürdü. Rotterdam kentinde benim de çok sık ziyaret ettiğim Niyazi İsmihan terzilerin evinde buluştuk. Niyazi de eski aydınlık muhabiri idi. Ondan da yardım istedi ama Niyazi'nin ilgi alanları değişmişti. Sadece bizimle ahbaplığını sürdürüyordu. O da hemşehri olduğumuzdan daha çok benimle. Ben kabul ettim tabii ki Deniz'in teklifini. Yardımcı da oldum. Zaman zaman benden memnun olduğunu bildiriyordu. Bana göre yardımım sınırlıydı. Ama demek ki onun beklentisi daha sınırlı olduğundan memnundu. 12 Eylül'de Türkiye'den ilginç yöntemlerle yurt dışına kaçanlarla bir dizi röportajlar yapmıştım. Onları kapak yapalım dedi. Günzileli o günlerde Türkiye'ye dönmüştü. O dergi için hazırladı. Ancak orta sayfada çıktı. Önemli bir kapak konusu bizim röportajı yemişti. Zaman zaman yazılar da yazdım ekibine doğruya. Örneğin Frida filmi gösterime yeni çıkmış ve ben izlemiştim. Mayakovski'nin Amerika'yı Keşfim kitabında yeni okumuştum. Orada anlatılan Diego Rivera, Troçki ve Frida arasında geçen konularla da birleştirerek bir sinema yazısı yazmıştım. Ancak film henüz Türkiye'de bilinmiyordu. Kültür sanat sayfası sorumlusunun da demek ki filmden haberi yoktu. Yazım çöp kutusunu boylamıştı. Yıllar sonra Türkiye'de Feyza Perinçek'i ziyaretimde konu açıldı ve ben azarlandım. Ne biçim Avrupa'da yaşamaktı bu böyle? Frida'dan bile haberimiz olmuyordu. Yazıdan söz ettim doğal olarak. Bu kez şaşırma sırası Feyza'daydı. Çünkü filmi seyretmiş ve çok beğenmişti. Filmle ilgili böyle bir yazının güme gitmesine bir anlam verememiş, üzülmüştü. Yapacak bir şey yoktu. Frida, Amsterdam yazıları, sayfa 83. Pencere Yayınları, Ekim 1995. Mehmet Ali Birant'la röportaj istenmişti. Dış politika benim oldum olası ilgimi çekmeyen bir alandı. Hem de Brüksel'e gitmem gerekecekti. Birant orada yaşıyordu. İlkay Demir'den rica ettim. En azından benimle gelmesini istedim. İlkay da istemiyordu ama benim hatırım için kabul etti. Soruları hazırladık. Birlikte gittik. Birant'ın ofisi eviymiş anlaşılan. Eşiyle kapıda karşılaştık ve asansörde birlikte çıktık. Ancak emin olmadığımız için karşılıklı susmuştuk. Galiba çöp atmaya inmişti. Biz de randevu saatimiz gelsin diye kapıda ayak sürüyorduk. Röportaj imzalı yayınlansın diye ısrar ediyor dergi. İlkay zaten benim hatırım için gelmiş, imza atmaz. Benim ise katkım sınırlı. İmza atmam yersiz olur. Artık örgüt metni hepimizin metni köprülerinin altından çok su akmış. Hak etmediğimiz bir şeyin altına imza atmak olmaz. Galiba ana yazının içinde küçük bir çerçeve imzasız yayınlandı. Deniz Kavukçuoğlu, sen vatan haini misin baba? Doğan Kitap 2003. Bochum'da birlikte oturduğumuzu yazdı. Aslında onun Bochum'da birlikte kiraladığımız evde geceleyişi birkaç günü geçmemiştir. Ancak ben Bochum'dan ayrıldıktan sonra tek başına o eve yerleşti ve bir süre kaldı. Birlikte çalıştığımız dönemde Bochum yakınlarında oturan bir sevgilisi vardı ve hep orada kalırdı. Beni de bir iki defa bu eve götürmüştü. Çok tatlı ve dost canlısı bir insandı. Eşi Almanya'da yaşamayı kabul etmediği için boşanmıştı. Deniz'le de çok iyi anlaşıyorlardı. Deniz, yine bu kitapta Deniz Türkali'yi otelinden alıp yemeğe götürmemizi yanlış anımsıyor. Nedense Karay'e benim yerime Aydın Yeşil Yurt'u koymuş. Sayfa 427. Oysa o akşam yemek boyunca Deniz Türkali'ye bir şeyler anlatayım derken hep bana hitap etmesi, Deniz'in de ilgisini çekmiş, bu hala bana bakıyor ama sana anlatıyor diye olayı hicvetmişti. Deniz'in karısı Olcay'ı da tanımış ve sevmiştim. Hani yeni biriyle tanışırsınız ama hep tanışıyormuşsunuz duygusu olur ya, Olcay'la öyleydi. Deniz'in Bochum'da çalışma önerisini kabul edince birlikte Hamburg'a gitmiştik. Günzileli'nin anılarında aristokrat evi diye tanımladığı evde o hafta sonu misafir oldum. Deniz'in sabahları çok neşeli kalkıp herkesi de neşeye boğan bir insan olduğunu ilk orada öğrendim. Daha sonra da tanık olacağım gibi sabahları diline pelesenk olan bir dörtlüğü vardı. Sabah erken kalkar, bacak arasından sarkar, kızlar bundan korkar, bom bili bili bom. Yüksek sesle şamata yaparak evdekileri uyandırıyordu. Sesin geldiği tarafa doğru yürüdüm. Kapı aralıktı ve banyoda Deniz dörtlükte betimlediği gibiydi. İstifini bozmadan tıraşına devam etti. Ben gerisin geri kaçtım oradan. Tam Avrupalı olmuş diye geçirdim içimden. Deniz, Olcay ve ben alışverişe gittik. Bana yeni işim için takım elbise aldık. Parasını Deniz ödedi. Nasıl olsa maaşımdan kesilecekti. Deniz'in Bochum'daki kaçamağını kendisine bildirmedim diye Olcay bana çok kızdı ve küstü. Oysa ben belki de aralarında çok kolay çözebilecekleri sorunu karmaşıklaştırmak istemedim ve Deniz'in ona açıklamasını bekledim. Zaman zaman da ne zaman söyleyeceksin geciktikçe karmaşıklaşır ve zorlaşır türü uyarılarım da oldu. Hem zaten Olcay'ı arayıp da biliyor musun böyle böyle diyecek bir yapım yoktu. Deniz de ne düşündüyse bu işi çözmeyi sürekli erteliyordu. Gerçekten iki arada bir derede kalmıştı. Onun için de zordu anlaşılan ve karar veremiyordu. Bir gün iki kadın buluşup Bohum'daki eve baskın yapmıştı. Kapıda park edilmiş arabalarından hissetmişti bunu Deniz. Sonradan bana anlattığına göre o da köşedeki barda kafayı iyice çekerek gitmişti eve. Ne olursa olsun diyerek. Daha sonra neler oldu bilmiyorum. Galiba ikisinden de kopmuştu Deniz. Fuat Saka 2000'e doğru dergisiyle dayanışma gecesi için son hazırlıklar da tamamlanmış, Frankfurt'ta dernek lokalinde gecenin başlama saatini bekliyoruz. Deniz Kavukçuoğlu Hamburg'dan her zamanki gibi Dursun Akçam'la birlikte gelmiş, lokaldekileri etrafına toplamış, esprilerle milleti kırıp geçiriyorlardı. Dernek kapısı açıldı. İçeriye elinde gitarı, başında fesi tanıdık bir yüz girdi. Ben bu şahsı tanıyorum ama nereden? O da beni tanıdı galiba. Bana doğru geliyor. Allah Allah kim bu? Birden bir şimşek çaktı beynimde ve ağzımdan Fuat döküldü gayri ihtiyari. O da bana yanaşmış ve "Lan Ömer naber?" deyivermişti. Fuat Saka ile karşılaşmamız böyle oldu. O günden sonra da hiç kesintisiz sürdü dostluğumuz. Hala arada bir birbirimizi aradığımız ilk gençlik arkadaşlarımdan biridir Fuat. O yıllarımızda benim de sık sık gazete okumaya gittiğim Trabzon İdman Yurdu Spor Kulübü'nün lokalinde görmüştüm Fuat'ı. Kulübün işletmecisi, tipte Türkiye İşçi Partisi yöneticilik yapmış Mehmet Doruk idi. Ona uğramayı birkaç saatimi orada geçirmeyi alışkanlık haline getirmiştim. Fuatlar, Mucit, Orhan ve Nihat'tan kurulu bir ekiptiler. Fuat'ın öğretmen olduğunu ve bir yerde öğretmenlik yaptığını duymuş ama bir temasımız olmamıştı. İşte o Fuat bizim gecede sahne alacak Fuat'mış meğerse. Hayat ne tesadüflerle doluydu. İnsanın mülteci olduğu gurbetti ki bu orkestra gurbet demektir. Böyle bir yakını görmesi ne şanstı. Gece bitmiş herkes dağılmıştı. En son Şanar Yurda Tapan ve Melike Demirağ toparlanıyorlardı. Ben de merdivenlere yöneldim. O sırada karşıma Şihali Yalçıner çıktı. Erkan Yücel'in tiyatrosunda uzun yıllar çalıştıktan sonra parti göreviyle memleketi olan Karaman'a gönderilmiş ve orada ilçe başkanlığı yapmıştı. İşte demek o da yurt dışına çıkmıştı. Özlem'le kucaklaştık, hal hatır sorduk. Anladım ki Almanya'ya gelmiş ama ne yapacağını bilmiyor. Aynı süreci yaşamış biri olarak ona tecrübelerimi aktardım. Tabii hemen Hollanda'yı da anlattım ve davet ettim. Onun canına minnetti galiba. Hollanda'ya gelmesine ön ayak olduğum için konu açılınca hep övgüyle söz eder benden. Çoğunlukla beni utandıracak derecede. Ama tatlı bir utanmadır bu. Hoşuma gider ve beni gülümsetir. Yurt dışı kongresi toplanıyor. Türkiye'den gelen haberler hiç de iç açıcı değil. Kavgalar artık siyasi çekişmelerin de ötesinde kişiselliğe dökülmüş. Gözünün üstünde kaşın var gibi nedenlerle fırtınalar kopmaya başlamıştı. Aklı başında bir müdahale olmazsa kaçınılmaz bir bölünmeye gidiliyor gibi. Necmi'nin Türkiye'ye gidişinden umutluyuz. Birlik süreci ivme kazanacak diye. Ancak onu da ekarte ediyorlar anlaşılan. Bir toplantıda Doğu onu hedef alıyor. Görev kabul etmedin diye suçlamış. Anlaşılan taraftarların gözünden düşürmeye çalışıyor. Necmi de hangi görevi ona açıkla diyor. Kastedilen Necmi ve İlkay'ın yurt dışına çıktıklarında Çin'e gitmeyi ve orada yaşamayı kabul etmemeleri gibisi artık kaçınılmaz bir bölünmeye gidiliyor. Yayın emekçimiz Muzaffer Erdoğdu'yu, yıllar sonra Muzaffer Erdoğdu bu olayı bana şu şekilde anlattı. Bir sabah kaynak yayınlarına geldiğimde Doğu saat 2'de toplantı yapacağını herkese tebliğ etti. Bir gün önce Günzileli'nin evinde merkez komitesi toplantısı yapılmış ve orada bütün ipler kopmuştu. Ben bu olayı öğrendiğim için Doğu'nun bu toplantıya neden gerek duyduğunu tahmin ediyordum. Doğu toplantıyı açtı ve ''Arkadaşlar Günzileli'nin evini polis kullanıyor.'' dedi. Bunun üzerine çok canım sıkıldı ve ''Madem ki Günzileli'nin evini polis kullanıyor, senin orada ne işin vardı? Dün akşam orada toplandınız, bugün polis kullanıyor diyorsun. Bu nasıl bir şey?'' dedim. Bunun üzerine yerinden kalkarak yanıma geldi, kolumdan tuttu ve kapıya doğru sürükleyerek ''Seni kovuyorum'' dedi. Ben ona, burası senin babanın çiftliği değil dedim. O zaman Hürriyet Karadeniz, Fatma Yazıcı da benim tutumumu paylaşmışlardı. Nehir Kalaycıoğlu ise şaşkınlıktan hiç konuşamaz durumda kalmıştı. Bu itişmeler sırasında Halil Beytaş içeri girince Doğu kolumu bıraktı. Ben de orayı bırakıp çıktım ve bir daha geri dönmedim. 2000'e doğrudan kolundan tutup kapının önüne koymuştu. Çok canımı sıkıyor bu olay. Demek ki hiçbir ölçütte kalmamış. Artık bu kadar keyfi yürüyor işler. Tek olay bu olsa belki haklı haksız arar insan. Ancak bize yansıyanlara bakılırsa çiftlik mantığına dönmüş işler. Özellikle son hapishane döneminden çıkıldığından beri böyle. Akıl hafsala almayacak işler oluyor. Bu dönem içeride yaşananlarla ilgili anlatılanlar inanılacak gibi değil. Bunları burada yazmak akıl kârı değil. Benim üstüme de vazife değil. Yaşayanlar birinci elden yazsın. Ancak Muzaffer olayına tepkisiz kalamam. Doğu'ya bir mektup yazıyorum. Belki Demirel'den farklı olarak, ben yaptım oldu, tutumunda olmaz beklentisiyle. Cevap, beklentimde oldukça yanıldığımı ortaya koyuyor. Kendimi savunarak hakkımda yanlış yere olumlu intiba yaratmak istemem diyor. Yani hem yaptım diyor hem de açıklama gereği görmüyor. Açıkça da sen kim oluyorsun demek istiyor. Ayrıca da mektubumu seviyesiz bulmuş. Durum anlaşılıyor. Az olsun benim olsun mantığıyla ve diş geçirebileceklerini etrafında tutarak marjinal örgütünü korumak sevdasında. Kapı kulu arıyor. Etrafındaki onca yetişmiş insanı bir çırpıda harcayan yetenekli insanları ne yapacak? Yetenek kendisinde. Hem yetenek gökten zembille inmedi ya, diğerleri de kazanır herhalde. En yakınındakilere böyle davranan solu birleştirebilir mi? Ondan tamamen vazgeçmiş anlaşılan. Esasen bu konudaki tutarsızlığı onu hırçınlaştırıyor galiba. Biz yurt dışı olarak bu kavga ve bölünmeleri buraya yansıtmayacağız. Birkaç arkadaş bir araya gelip konuşuyoruz. Doğu'ya yakın olan ve tartışmalarda ona hak veren Mustafa Tütüncübaşı da o kanıda. Erdal Sarıoğlu ve hatta Işık Soner de böyle düşünüyor. Adına kongre diyemeyeceğimiz için geniş bir toplantı hazırlıyoruz ama yurt dışı bürosunu seçeceğiz. Sorumluluk bana öneriliyor. Gerçekte bunu istediğim söylenemez. Ancak alternatifsizlik nedeniyle ayrışmaları buraya yansıtmayan bir yapılaşmaya hayır demem diyorum, anlaşıyoruz. Taslak yönetim listemizi belirliyoruz. Belki de bundan sonra Almanya'ya taşınmam gerekecek. Bunu bile göze alıyorum. Kongreye doğru çıkıp geliyor. Tabii Türkiye'deki kavga ve dışlama anlayışıyla. Herkese saldırıyor. Kimimiz Gorbaçovcu oluyoruz, kimimiz Avrupacı, kimimiz de bir şeyden anlamayan ve oyuna gelen saftirikleriz ona göre. Avrupa'daki çalışmalarla çok fazla ilgisi olmayanların hemen desteğini alıyor Doğu. Artık silahı onlar. Ona göre onlar emekçi insanlar ve bizim gibilere beş basarlar. Güya kanatları olan parti kuracaktık. Artık popülizm salonun havalarında kanatlanıp uçuyor. O günlerde imzaladığımız çoğulculuğu savunan bir metni kastederek bana, imzanı geri al, oyum senin diyor. Demek ki ben asıl hedef değilim. Bana sadece boyun eğdirmek istiyor. Tabii ki almıyorum. Bu noktadan sonra da inşallah seçilmem diyorum. Tesadüfen kongreye gelen Ömer Özer Turgut'u seçtiriyor. Belki garip gelecek ama hem seçilmediğime memnunum hem de Ömer'in seçilmesi hoşuma gidiyor. Alkolizm batağındaki bu eski tüfek için belki iyi olacak. Ben de kurtulmuşum bu deli gömleğinden. Doğu yanıma yaklaşıyor ve imzanı geri almadığın için seni takdir ediyorum ama sana söyledim almazsan seçtirmeyeceğimi diyor. Bu takdir mi beni etkiliyor yoksa Laz yanımla birleşerek mi bir saflık yaptırıyor bana o anda? Kongreden sonra ayrılırsam seçilemedi, o yüzden ayrıldı derler. Düşüncesinin de etkisiyle ve belki de hala çıkmamış canda umut vardır diyerek içinde kalıp mücadele etmek fikrine kapılıyorum. Çiçeği burnunda sorumlu Ömer'e seçilmesine sevindim ya, Hollanda'ya dönen arkadaşlarla görüşmeye gidelim diyorum. Belki onları da içinde kalmaya ikna ederiz. Arkadaşlar kararlarını vermişler, yollarını ayırmışlar. Bu beni de kendime getiriyor. Ben ne yapıyorum diyorum. Artık buluşabilecek bir orta nokta kalmamış durumda. Bana da başka bir yol yok artık. Yollar ayrılınca. Yollarımız ayrılınca bizim gibi örgütlerde alışılmış retorik dönmeye başlar. Ancak bu konuda kendimle ilgili hareketin önderliğini suçlayamam. Bu tür işgüzarlıklar daha aşağılardan ve o güne kadar diş geçiremeyip diş bileyenlerden gelir. Nitekim öyle oluyor. Önce Işık Soner tarafından arandım. Tabii ki hatırımı sormak değildi amacı. Eminim diğer ayrılanların hatırını sormuş, en azından üzüntülerini ifade etmiştir. Benimle ilgili bir alacak listesi hazırlamıştı. Madem ki ayrılmıştım, o halde bu borcu ödemeliydim. Eğer borcum vardıysa bu doğaldı. Bunun ayrılmayla bir ilgisi olmamalıydı ama Işık bu. Yapardı böyle şeyler. Para konusunda hiç kimseye güvenmezdi. Gerçi bu listeyi bana da sorarak, eğer ödemediysem talep etmesi daha yakışık alırdı ama para söz konusu olunca bu nezaketi Işık'tan beklemek fazla iyimserlik olurdu. Para derken bir haksızlık yapmayayım. Kastettiğim örgüt parasıdır, şahsi parası değil. Aslında bir borçtan söz edilebilirdi. Amsterdam Sosyal Tarih Enstitüsü'ne Aydınlık Hareketi'nin yazılı belgelerini temin etme sözü verilmişti. Enstitü Doğu'ya mektup yazmış, o da mektubu bize göndererek ilgilenmemizi istemişti. Ben elimde olan ciltleri vermiş, eksikleri Işık kanalıyla Türkiye'den istemiştik. Saçak dergisi ciltleri ve bazı kitaplar da böyle gelmişti. O zaman vakfın bizimle temas kuran yetkilisi Orhan Siler'di. Ve temin ettiğimiz yayınlara değeri üzerinden bir ödeme yapıyordu. Muhatap ben olduğum için ödeme de benim hesabıma havale ediliyordu. Türkiye'den yayınları gönderen İlhan Kırıt olduğu ve para da sonunda oraya gideceği için ben de paraları toptan, mülkiyetimdeki yayınlar için ödenen para da dahil göndermiştim. Allah'tan makbuzunu da atmamıştım. Işık biraz mırın kırın etti bu olaya ama yapabileceği bir şey yoktu. Hesabı sorulan bir silah ve bir tıkırtı. Işık bu girişiminde başarılı olamayınca bu kez Erdal Sarıoğlu'nu araya sokarak bende kaldığını düşündükleri bir silahı istediler. Benim hesabını vermem gereken bir şey değildi ama ortalarda bir silah vardı. O silah Doğu geldiği için Amsterdam'a gelmiş, bende konuk olduğu zaman bana da verilmiş ve birkaç günde kalmıştı. Bu silahla ilgili bir anım da vardı. Doğu Amsterdam'dan gidince silah benim evimde yastığımın altında duruyordu. Üstelik ben de o silahtan kurtulmak istiyordum. Amsterdam'da insanın ne işine yarardı silah? Üstelik yakalanırsan al başına belayı. Gece yatar yatmaz uyumuşum. Uyku sırasında hafif tıkırtılar duydum. Yarı uykulu, bitişiğimdeki yaşlı kadın uyandı sandım. Geceleri bazen böyle tıkırtılar yapardı. Ama tıkırtı daha bir yakın gelince, yattığım yerden yarım doğrularak hole doğru baktım. Anahtarım birkaç kişi de vardı. Onlardan biri mi geldi diye. Holde ışık yanmamıştı. Bana öyle gelmiş diyerek vurdum kafayı tekrar yattım. Yeniden uyumuşum. Sabah uyanıp salona geçtim. Bir boşluk duygusu uyandı bende. Balkon kapısı da açıktı. Allah Allah, yatarken ben bu kapıyı açık mı bırakmışım diye düşündüm. Ve kapatmaya doğru giderken salondaki boşluğu elle tutulur, gözle görülür bir olgu olarak algıladım. Televizyon yerinde yoktu. Hayretle sağa sola bakındım. Teyp de her zamanki yerinde değildi. Hole döndüm. En önemlisi gocuğumun yerinde yeller esiyordu. Cüzdan, kimlikler ve tabii bütün param. Soyulmuştum. Yastığımın altında silah mışıl mışıl uyurken hırsız evin önemli kısmını götürmüştü. Aklım başıma gelince kendi kendime "İyi ki uyanmamışım" diye mırıldandım. Ama bunu kimseye anlatamadım. Herkes uyandığımı ama korkumdan bir şey yapamadığımı iddia etmişti. Ben de iki şıkta da verilmiş sadakam olduğunu söyledim hep. İşte istenen silah buydu ve geldiği gibi Belçika'ya geri gitmişti. Ne getirten bendim ne gönderen, yani Erdal'a vereceğim silah yoktu. Erdal'ı da azarlamıştım bu olay nedeniyle. En küçük bir inceleme yapmadan beni böyle bir nedenle araması hoş değildi. İnsan önce silahın geldiği yere sorardı. "Size silah döndü mü?" diye. Zaten silah örgütün değildi. Belçika'da bir taraftarımıza aitti. Sonra da üzüldüm. Çünkü bu Erdal'ın tavrı değildi. Alet olmuştu sadece. Ben de bir zamanlar böyle şeyler yapmamış mıydım acaba diye düşünmeden edemedim. O günkü kavrayışımız böyle şeyler yapmaya uygundu. Benim kızdığım sormadan suçlama tavrıydı. Neyse ki Erdal'la yıllar sonra Frankfurt Kitap Fuarı'nda karşılaştık ve olanları unutmuş olarak sarıldık, karşılıklı söyleştik. Bir süre sonra o da yurt dışı sorumlusu Ömer Özer Turgut'un gazabına uğramış ve hareketin dışına itilmişti. O nedenle mi beni anlamıştı bilemem ama ben bu karşılaşmaya çok memnun oldum. Çünkü kısa bir süre sonra vefat etti Erdal. Barışarak ayrılmış olmak teselli olarak kaldı bana. Yaşamı boyunca hiç yalnız kalmamıştı. Belki de kalabalıklar içinde yalnızlığının ayırdına varmamıştı. Şimdi burada, biraz da zorunlu olarak başlayan iç hesaplaşma yüzünden mi farkına varmıştı bunun? 8. ayrımın sonu, sayfa 114.